Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Özağa.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Mobilite'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Yine çok sayıda haberimiz var. Hiç de vakit kaybetmeden hemen haberlerimize başlayalım. İlk haberimiz Qualcomm cephesinden. Qualcomm da en nihayetinde üst seviye telefonlar için hazırladığı 64 bit işlemcisini duyurmadı henüz. Ama duyurmaya ramak kaldı diyebiliriz.
Eli kulağında.
Eli kulağında çünkü haberler gelmeye başladı. Özellikle Nvidia'nın Tegra K1 işlemcisini lanse etmesinden sonra zaten ben Qualcomm'dan böyle de bir hamle bekliyordum. 64 bit işlemcileri var aslında. Snapdragon 410 ile giriş seviyesi telefonlar için bir 64 bit işlemci duyurmuşlardı ama Snapdragon 810 ile birlikte yüksek performans segmentine hedef alan bir 64 bit işlemcinin de duyurusunu gerçekleştirecekler gibi görünüyor. İşin ilginç yanı ise şu anda Qualcomm'un Snapdragon 800 ailesinde henüz yaygınlaşmayan 800AB ve 800AC isimli iki tane daha hızlı versiyonu var. Özellikle 800AC 2.5 GHz'de çalışan yüksek frekanslı 4 çekirdeği ve daha yüksek performans ya da daha yüksek frekansla çalışan grafik birimiyle zaten oldukça iddialıydı. Evet. Ve bunların ötesinde yine belki birkaç ay bile diyemeyeceğimiz kısa bir süre öncesinde lanse edilen Snapdragon 805'te yine oldukça iddialı. Performans anlamında yeni grafik birimi Adreno 420 ve yeni Create mimarisi ya da güncellenmiş mimarisinin getirileri sayesinde aslında daha da yüksek performans vaat ediyordu. Ancak Snapdragon 810 tüm bu gelişimin 64 bit versiyonu olarak da değerlendirilebilir. 8 tane çekirdek, her biri 64 bit, her biri aynı anda çalışıyor. Bunlarla birlikte Adreno 430 grafik birimi ki 420'ye nazaran %40 daha hızlı olduğu söyleniyor. 420'nin de 330'a göre %40 daha hızlı olduğu söyleniyordu. İnanılmaz bir performanstan çok bahsediyoruz. Farklı. 4 MB seviye 2 bellek, yine 2.5 GHz yüksek frekans ki 8 çekirdeğin hepsi aynı anda 2.5 GHz'de çalışabiliyor. Tabii Qualcomm'un tüm mimarilerinde ortak bir özellik var. Asenkron tasarım sayesinde 8 çekirdeğin tamamı farklı frekans ya da voltaj değerlerine çalışabiliyor.
Veya tamamen de kapanabiliyor.
Bu bağlamda bakıldığı zaman 8 çekirdeğin tamamı 2.5 GHz'de tam yük altında çalışabilir ki bu muhtemelen daha çok tabletlerde olacak bir senaryodur.
Evet, telefon için uygun bir senaryo.
Telefon için çok uygun değil. En azından 7 mm'lik bir telefonda olması zor. Çok beklenmeyen bir durum. Bakıldığı zaman ama tüm çekirdekleri kapatıp tek bir çekirdeği de o frekansa çalıştırabilir. Böyle bir asenkron anlayış zaten Qualcomm mimarilerinde vardı. Hani muazzam bir işlemci bizleri bekliyor. Masaüstü deneyimini mobil cihazlara getirebilecek belki de ilk işlemci diyebiliriz.
Şimdi biraz zorunluluktan olan bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakıldığında senin de dediğin gibi AB ve AC versiyonları Snapdragon 800'ün halihazırda çok ciddi performans zaten sunuyor. Ama en büyük eksiklikleri 64 bit. Sektör oyuna girdi. Apple o taraftan bastırıyor. Biliyoruz ki Samsung Exynos tarafında da 64 bit işlemcilerini hazırlıyor. LG'nin de 64 bit Odin işlemcileri tasarladığını biliyoruz. Yani bu bakımdan aslında bu bir zorunluluk. Çünkü yarıştan geri kalmamak adına 64 bit bir elle tutulur yüksek seviye bir işlemci gerekliliği vardı. Qualcomm'da hazır yapmışken zaten en üstünü yapmış ki bir daha sonra tekrar güncelleyip revizyonlarla diğer rakiplerine karşı dengeli bir seviyeye getirmeye uğraşmayacak. Benim dikkatimi çeken özelliklerin arasında bu 8 çekirdekli yapı oldu. Açıkçası 8 tane çekirdeği şu anda 28 nanometrede 2.5 GHz'de çalıştırıp...
Gerçi 20 nanometreye çekilmiş.
Yani ilk örnekleri belki şu anda 28 nanometreye basılıyordur. TSMC'de de 20 nanometre ne durumda o da pek belirli değil şu anda. 28 nanometre bir süre daha gideceği konuşuluyor çünkü biliyorsun ki nanometreler ufaldıkça bu sefer başka sorunlar da çıkıyor. İyice o 20 nanometre ve altına geçmek bayağı bir sıkıntılı bir süreç olabilir önümüzdeki senelerde. Termal anlamda nasıl bir profil çizecek açıkçası ben merak ediyorum. Çünkü senin de dediğin gibi telefondan daha çok tablet veya özel bir kit içerisinde ne bileyim Tegra'nın Shield'ının özel fanlı soğutması gibi özel bir platformda da ilk yerini bulabilir. Çünkü şu anki teknik verilerle, kağıt üzerindeki verilerle kıyasladığımızda biraz açıkçası sıcak çalışacakmış, işlemciymiş gibi gözüküyor.
Şimdi burada aslında birkaç farklı neden var hani üretim teknolojisiyle ilgili onlara bakmak lazım. Şimdi Tegra K1 28 nanometre olacak onu biliyoruz. Şu an zaten TSMC dediğimiz firmalara üretim yapan fabrikada, döküm fabrikası diyelim biz artık onlara, şu anda 28 nanometre yapıyorlar. 20 nanometreyi de bu yılın ortalarında uğraşsa geçirmesi planlanıyor. Şu anda hani bakıldığı, anlaşıldığı kadarıyla Nvidia 20 nanometrenin ilk o sürecinde yaşanabilecek üretim verimliliği sıkıntılarını göze alamamış.
Büyük ihtimalle.
Tegra K1 ile ilgili olarak.
Hacimli de üretemeyecekler.
Ya sınırlı sayıda üretecekler ve verimlilik problemleri çıkacaktır. Bu herkes için geçerli. Intel'den tutalım da üretim yapan her firma yeni üretim teknolojilerine geçtiği zaman bir verimlilik sıkıntısı yaşanabiliyor.
Klasik bir süreç bu.
Yani olgunlaşmış bir üretim sürecinde 10 tane wafer üretirseniz bunun 10'unu da kullanabilirsiniz belki. Ama yeni bir üretim teknolojisi ya da yeni bir üretim geometrisine geçildiği zaman o 10 tanenin en başta 2 tanesi, 3 tanesi işe yarıyor olabilir. Daha sonra zaman içerisinde verimlilik arttıkça zaten ona yine o yüksek verimliliği yakalayıp onun da çalıştırabiliyorsunuz. Ya da burada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Snapdragon tarafına bakıldığı zaman 810 muhtemelen Tegra K1'den sonra çıkacak. Hani o süre zarfında belki Qualcomm TSMC'nin 20 nanometre sürecinde oturtmasını bekleyip olgunlaşmış halinde kullanımı tercih edebilir. Ama eğer 20 nanometre gelirse bu işlemci, telefonu da uyarlayabilirler. Belki biraz frekansını kırparlar.
Olabilir
frekans. Yani biraz daha revize bir versiyon da hani orijinal tasarımdan farklı olarak frekansı düşürülmüş. Belki ufak oynanmış,
çiftli frekans düşürülmüş. Snapdragon 800'ün ilk örneklerini de görmüştük. Biz fuarda sende test ettiğimiz iki cihazlarla bugün şu anda elimizde tuttuğumuz telefonlar arasında çok fark var. Çok fazla revizyon geçirdi üst üste. Saat frekanslarıyla ince ayarlamalar yaptılar. Voltajları daha düştü, daha verimli silikonlar olduğu için. 20 nanometre tarafında biraz daha muhafazakar frekanslarda olmayacak diye bir şey yok tabii ki. Ama 20 nanometre süreci nasıl gelişecek onu da artık bekleyip göreceğiz.
Bu arada tabii şunu da söylemek gerekiyor. 64 bite geçildiği için burada aslında pratik anlamdaki en büyük kazanım yüksek bellek desteği olacak. Yani artık hani Snapdragon 810 için örneğin 1600 MHz'de çalışan 4 GB DDR3 bellek, üstelik low profile yani az enerji tüketen bellek desteği sunacağı söyleniyor. Fakat orada şöyle bir ilginç nokta var. Qualcomm'a bakıldığında Snapdragon mimarileri bu uzatılmış adres tablosu gibi bir özel extension'a yani mimari özel bir yöne sahip. Bu sayede aslında 3 GB üstelik bellek kullanımına teoride sahip.
PC tarafında da gördük aslında benzerleri.
Ara geçiş döneminde onları da gördük açıkçası bakıldığı zaman. Yani yüksek bellek kullanım noktasında aslında Qualcomm Snapdragon tasarımında şu anda ona müsait. Fakat hani 64 uygulama, 64 mimari sağlama ve bu kombinasyonun oluşacak performansı elde edebilmek adına Qualcomm'da tam 64 bit desteğini verme tarafında yeni bir mimari geliştirmiş durumda. Şunu da eklemek gerekiyor. Bu az önce bahsettiğimiz 36 bit 3 GB'ın üstünde bellek kullanımı gibi teknolojiler Linux tarafında halihazırda destekleniyor. Ben biraz araştırmasını yaptım. 2011'den beri zaten Linux'un saf çekirdeğini bu özelliği eklemişler. Evet. Yani tüm dağıtımlar içinde bunu aslında zorunlu hale getirmişler bir noktada. Android'de de böyle bir destek var.
Doğal olarak var.
Ama tabii orada bir taraftan Google'un buna tamam demesi lazım. Üreticilerin buna tam anlamıyla zor olması lazım. Yazılımların bunun için tam anlamıyla optimize edilmiş olması lazım.
Ki en büyük taraf yazılım bakıldığında. Donanımı yapmak hani şu anda mevcut çok zor, değil, çok zor yani. Değil yani. Çünkü hazır şablonlar var, ARM'ın tasarımları var. İsteyen geliştirir, özelleştirir, kesinlikle. İsteyen geliştirmez. Ama bakıldığında ortada yazılım ne derecede güçlü. Android'in aslında doğal olarak 64 bit desteği olduğu söylendi. Kernel'da var ama büyük ihtimalle arayüzdeki geçişler, o katmanlar, framework'te 64 bit
çalışılması
gerekecektir kesinlikle. Ama bakıldığında uygulama tarafı çok fark edecek. Geliştiricilerin de bakalım iOS tarafındaki 64 bit geçiş sürecini hızlı tamamlamaları gibi Android'de de böyle bir şey olacak mı? O kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorum ama gene hızlı bir çalışma olacaktır.
Özellikle Apple'ın iOS platformuna 64 bit'e uyumlu hale getirmesi sonrasında zaten Google'ın herhalde planları arasındadır. Çünkü iPhone 5'in testlerini yaparken Geekbench 32 bit'e çalışıyorsunuz, bir skor alıyorsunuz, 64 bit'e çalışıyorsunuz, tüm işlemcilerden daha yüksek performans elde ediyorsunuz. Hani 64 bit'in donanım ve yazılım tarafındaki uyumunun ortaya çıkardığı sonuçlar gerçekten muazzam. Android de muhtemelen yeni büyük güncellemesinde artık bunu tam anlamıyla üreticilere verecektir diye tahmin ediyoruz. Muhtemelen 5.0 güncellemesiyle birlikte onu da herhalde bu sene görürüz diye bir öngörümüz var. Grafik tarafından da bahsetmek gerekirse Adreno 430'u göreceğiz demiştik. Hani artık tam anlamıyla bir konsol seviyesinde grafiği göreceğiz gibi görünüyor. Son iki jenerasyonda Qualcomm'dan Nvidia'ya kadar herkes benim GPU'm mobil cihazlara konsol seviyesine grafik getirecek diyor ama hem donanım anlamında pek öyle olmadı hem de öyle oyunlar çıkmadı zaten baktığımız zaman. Çıksa bile cihazların pilon ve olumsuz etkilendi işte hani oyunlar çok aslında küçük oyunlar olduğu bakıldığında hani bugün Dead Trigger 2'ye bakıyorsun. Hani ilk nesil konsol oyunlarına yakın bir aslında grafik detayı var ortada.
Ya o özellikle iş biraz karışık.
Konsola çıktığı zaman.
O iş biraz karışık. Aslında bakıldığında oyun deneyimi olarak veya genel
deneyim
anlamda
grafik kalitesi
telefondaki görüntü ve hani o kısıtlı bakış alanında gerçekten iyi grafikler sunuyor ama bugün biraz da şöyle bir gerçek var şimdi. Bu kadar az miktarda silikon tamam çok güzel evrimleşiyorlar. Her yeni jenerasyonda çok daha verimleri artıyor. Daha düşük enerjide daha iyi grafik performans sunuyorlar ama bakıldığında altyapı olarak, oyun tasarımı olarak çok da öyle konsol seviyesinde, yani konsol zenginliğini veya herhangi bir PC oyunu zenginliğini sunabilecek oyunlar yapımlar olmadı.
Mobil cihazlara veremezsin.
Veremem ama fazla yani. Bakıldığında biz Kaan'la da biz joystick incelerken Moga'nın PC'ye bağladığımızda mesela Dead Trigger 2'de orada çok daha fazla bağladığında çok daha fazla grafiksel olarak hani eksiklikleri görüyorsun.
Tabii küçük ekranda
gözüne batmıyor. Küçük ekranda efektlerle vesaire.
Ama şu da var. Hani Nvidia'nın Tegra K1'in için gösterilen demolara baktığımızda ki şimdi 192 çekirdekli Kepler mimarisini kullanan bir GPU'dan bahsediyoruz ki hani doğruluğu tam olarak kanıtlanmış olmasa bile özellikle Çinli bazı üreticilerden sızdırılan test sonuçları da var. Hani bakıyorsun 5 watt'lık bir çipin içerisinde Intel'in Hazen mimarisine sahip işte 4. nesil işlemcilerindeki Intel'in grafik biriminin GPU'nin ötesine performanstan bir GPU koyulduğunu görüyoruz yani.
Gerçekten çok başarılı ama şimdi öyle orada bir muallak bir soru işareti var. 950 MHz'de çalıştığı söyleniyor GPU'nun. Bilmiyorum şimdi.
O yüzden de işte ısıl güç tasarımı 5 watt olduğu için 5 watt'ı zaten telefona koyamazsın.
Yani 5 watt
tablete
çok.
Koyarsın
tablette bile zorlarsın yani bakalım.
Şimdi Apple'ın A7 işlemcisi de aslında iPad Air'da 5-7 watt arasında bir dengede çalışır söyleniyor genellikle. Tabi onu net olarak ölçebilmek çok kolay değil bakıldığı zaman ama.
Full sürekli yük altında kaldığında şöyle ısıl olarak da kendisi de belli edecektir. Tablette bile belli edecektir. Ama bakıldığında tabii ki grafik gelişmeleri kendi içerisinde çok güzel seviyelere geliyor. Ben konsolla akıllı telefonu çok şey yapmıyor yani birbirine sokmaya şey yapmıyor, pek sevmiyorum açıkçası.
Ya ben pek sevmiyorum ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Nintendo'nun Wii U'sunun yaptıklarına baktığınız zaman 6TB kabili Wii U'nun ikisine koy. Çok tabii. Çok daha başarılı bir cihaz ortaya çıkar açıkçası. Nintendo çünkü kutuda çok daha başarılı bir cihaz yapmış.
Gerçekten öyle ama Nintendo işte çok farklı bir yerden gitmeye çalışıyor.
Zaten
çünkü
yenisini yapıyorlarmış. Yani kim yaparlar artık nedir ismi bilemiyorum ama o başarısız cihaz. En azından donanım anlamında başarısız
evet,
cihaz.
Yani çok şey yani
bir PlayStation 4, zayıf Xbox cihaz. One ve Wii U koyuyorsun kenara. Hani dönüp arkaya tokat atmaya bile tenezzül etmez şu anki
konsol. Hani şey diyoruz ya işte kapalı birimler, compute unitleri falan var. Yani o kapalı unitlerin gücü bile büyük ihtimalle şeyden fazladır, Wii U'dan fazladır bakıldığında.
Yani Nintendo hiçbir zaman o hardcore oyun cihazı girmedi, olmadı ama.
Girmedi. Ama artık
çok zayıf kaldı yani.
Bu saatten sonra evet yani şimdi televizyona bağlıyorsun, Wii U alıyorsun. Kutu kutu görüntüler.
Yani yeni şeyler denemek istemiş Nintendo belki hani o tablet olayı, uzaktan kontrol vesaire, eyvallah. İkinci ekran vesaire bunlar çok güzel şeyler bakıldığı zaman ama
her zaman da yetmiyor işte.
Şimdi her Wii zaman yetmiyor hakikaten. Şimdi çok iyi bir oyun oynamak istiyorsun.
Wii çıktı, nunchuck, mançak, kontrolcüsü falan çok farklıydı hakikaten yapılmamış bir şeydi. İnsanlar ona benzer ürünler yaptı. Hı-hı. Tamam bu sefer yine farklı bir şey yaptılar işte tableti alıyorsun, söküyorsun, başka yerden oynuyorsun vesaire ekstra bilgileri görüyorsun. Çok ağlamşam çalışmadığı görüldü ve düşündüğü gibi yani hayal edildiği gibi o senaryoda verimli çalışmadı oyun. Bir bakıma da baktığında grafik olarak da artık insanları tatmin etmiyor. Sonuçta
ya fiyat olarak da bedavaya vermiyorlar şimdi yani, Nintendo Wii'ye bakıldığı zaman. Hani PlayStation 4 ve Xbox One'ın fiyatıyla yan yana koyduğumuz zaman. Dolayısıyla konsol almak isteyen adam yani konsol aldıktan sonra çok iyi oyunlar oynamak istiyor. Hani şimdi PlayStation 4'teki oyunlara bakıyorsun. Xbox One'daki oyunlara bakıyorsun.
Gayet güzel
yapımlar. Bir de Nintendo Wii'ye bakıyorsun. Yani hakikaten TV kabiri Wii U2'ye koysalar çok daha başarılı yani, bir yazı ortaya çıkar.
Olur. Büyük ihtimalle olur. O da
ama bakalım onların da planları var muhtemelen. Yine AMD'den taraf gelecekler gibi görünüyor. Çünkü AMD'nin konsol tarafında inanılmaz bir tecrübesi oldu artık. Ya, PlayStation 4'e sistem ver. Xbox One'a sistem ver. Bir önceki jenerasyonda yine Xbox'ın alt sistemini oluşturmuşlardı.
Aynen öyle. Şimdi hazır bir platform var. Belki benzerini alıp kullanabilirler. Çünkü
belki Dyson'da kullanabilirler. Sonucunda PlayStation 4 ve Xbox One'daki tasarım aslında 2 sene önce tamamlanmış bir tasarım bakıldığı
zaman. Doğru. 3 aşağı
süreci vesaire.
Zaten Graphics Core Next'in çıktığı dönem belli. Grafik çekirdekleri zaten çok ne olsa ben fark etmeyecektir.
Hiçbir şey yapamıyorsan AMD'nin Kaveri Fusion'a 7850'sini koy. Tamam belki biraz daha özelleştirilmiş versiyonu koy. Çok daha başarılı bir cihaz çıkar zaten.
Aynen öyle. Hızlı bir bellek koydun mu bayağı bir şeyler yaparsın.
Onun DDR5 kullanan bir özel arayüze sahip versiyonu yaptıktan sonra zaten Nintendo zaten hani üzülmesine gerek kalmaz. Aynen şu anda öyle. Biraz sıkıntılılar. Finansal anlamda da çok güzel günler geçirmiyorlar. Ama Nintendo dediğimiz firma da oyunların içerisinden doğmuş bir firma yani. Yani oyun dünyası dendiğim zaten 5 tane firma sayamıyorsun.
Yani ve bakıldığında yapılan yapımlar
çok eğlenceli oyunları var. Yani onu
Zelda seriyle çok da bilmiyorum şimdi belki de yanlış söylemeyeyim ama
Zelda'yı çağırmak lazım.
Evet, sabaha kadar anlatır burada.
Nintendo Boy.
Zelda'lar var. Onun dışında Pokemon'lar vesaire. O Pokemon oyunları bile 100 milyonlarca sattı ben yanlış.
Çok eğlenceli oyunlar. Otur anne baba çocuklar hep beraber oynarsın yani.
Aynen öyle.
Battlefield 4'te düşünsene hanımı dahil etmeye çalışıyorsun. Girmez de oyuna gelmez yani. Ama Nintendo'da umarız donanım anlamında toparlı. Kendisini geliştir diyerek bir sıradaki evet. Haberimize geçelim. Oyun dünyasını tartışsak günler sürer yani burada. Bizim BSTC'deki arkadaşlara da bahsettim. Toplu bir değerlendirme keyifli de olabilir.
Neden olmasın?
Belki ilerleyen dönemlerde neden olmasın diyerek Galaxy S5'e geçelim. Şimdi Galaxy S5 ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Eldar Murtazin denen bir Rus gazeteci var. Arada böyle firmaları üzen sızıntılar yapıyor işte. Ben şunu duydum, bunu duydum vesaire. Bazıları yalan çıkıyor. Bazıları şişirilmiş bir
biz de duyuyoruz ama söylemiyoruz.
Şimdi biz de duyduklarımızı söyleyeceğiz burada. Son Twitter paylaşımında dedi ki Galaxy S5 23 Şubat'ta yani Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce akşam 6'da İspanya'da yapılacak özel bir etkinlikte lanse edilecekmiş. Aynı gün benzer saatlerde HTC One 2'nin lansmanı olacak zaten. Onu 3 aşağı 5 yukarı artık biliyoruz. Samsung'un da kendi etkinliğini yapabileceği düşünülüyordu. Geçen sene öyle yaptılar keza. Mobil Dünya Kongresi'nden sonra Mart ayında Amerika'da bir özel lansman yaptılar. Biz de zaten donanım.com olarak onu yerine takip etmiştik. Ancak bu sene Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'ni duyuracakları söyleniyor. Ben bazı böyle Samsung çalışanlarını hani sıkıştırmaya çalıştım. Yabancı özel, yurt dışından tanıdık hani yakalayabilir miyiz vesaire tarzında. Tam anlamıyla S5 tanıtacak gibi bir bilgi alamadım ama böyle hani
bir şeyler var.
Özellikle böyle kelime oynadılar. Arkadaş dedim. Birbirimize güvenmenin en iyi yolu. Sen bana söyle, söylersen bana güvendiğini düşünürüm. Ben de sızdırmazsam bana güvenebilirsin anlamına gelir. Ama tabii işten kovulma sebebiyle vesaire diyerek bize bunun net bilgisini vermediler. Fakat telefon grubunun bir lansman yapılacağı tüyosunu aldık. Bu artık Galaxy S5 mi olur, Galaxy Note 3 Neo mu olur bilmiyoruz ama S5 olma ihtimali yüksek çünkü özellikle Note 3'ten sonra S4 iyice zaten ikinci plana düşen bir cihaz olmuştu. Evet. Samsung'un beklentilerini çok karşılayan bir telefon olmadı. Yine 10 milyonlar sattı
büyük,
ama.
Çok büyük beklentileri vardı ama ismi çok konuşulmadı yani
çok
bu konuşulmadı.
Sefer. Çok konuşulmadı. Arada
kaynadı. S2, S3 çok konuşuldu. S4 öyle çok konuşulmadı. Çünkü
X1'in donanımı daha iyi olsaydı zaten S4'ü şu an hiç konuşmuyor olurduk bakıldığı zaman. Hani Samsung'un yüksek beklentilerini karşılayamadı ama X1'den hallice daha fazla sattı. Yine belki de sınıfındaki en çok satan cihaz
oldu. Tabii Samsung yazması bile üstünde satmak için gayet güzel bir sebep. Sonuçta çok başarılı bir aileden geliyordu. İkisi, hatta ilk jenerasyondan bile Galaxy, Galaxy S2, S3 hepsi çok sattı. Milyonlarca sattı. Yani o isimle bile satardı zaten. Ne koysan satacağı belliydi ama.
Rakiplerine bakıyorsun işte süper fiyat performans dengesiyle G2, Snapdragon 800 suya toza karşı yapısıyla Xperia Z1. İşte o telefonlar... yeni telefonlar geliyor. Galaxy S5, S4'ün herhalde bu eksik yönlerini tamamlayacaktır diye düşünüyoruz. Nasıl tamamlayacak? Donanım ve yazılım anlamında yeni değişiklikler olacak kesin. Ekran değişecek bir kere. Ekran 4.9 inçten ki aslında biz onu 5 inç diyebiliriz. 4.97'ydi.
4.99 muydu? 97. 0.2 inç birbirimize
kırmayalım. Yuvarlayalım, 5'e yuvarlayalım. Herhalde o büyük ihtimalle 5.2 gibi olacak. Ekran çözünürlüğü 2K olacakmış. 2560x1440. Hani niye böyle bir şey yapıyorlar? Ben ona anlam veremiyorum. Hangi GPU ile onu çalıştıracaklar da, hangi GPU ile oyun oynatacaklar da vesaire ama hani more is better denen bir laf var özellikle Amerikalılara. Satış anlamında hep böyle daha fazlası daha iyiymiş gibi bir algı yaratıyor. Fakat onu aldıktan sonra oyun oynayamayınca görüyorsun ki her zaman daha fazlası daha iyi değil.
Değil.
Hani Samsung şu anda o yeni GPU'ya 720p ekran verse yemin ediyorum Galaxy S5 belki en çok satan telefon olabilir yani. Muazzam bir oyun deneyimi sunacaklar çünkü yepyeni bir GPU ve 720p ekran çözünürlüğü ama geri adım atmıyorlar. Hoş geldin Samsung geri adım attı. Samsung Atibook 9 Plus dizüstü bilgisayarın Ultrabook'unda 3200x1800 pikselden
4K ekran
4K
var.
Ekranda Full HD'ye geri dönüş yaptılar ve bunun Pil ömrüne olumlu katkı yaptığını söylediler. Yani hani oradaki mühendis telefondaki adama dese ki arkadaş biz çözünürlüğü düşürdük, Pil ömrünü arttırdık. Zaten daha iyi oynayabiliyorsun. Ama herhalde telefonda öyle bir şey yapmadı.
Telefondaki yarış gidecek. Biraz daha farklı. Dizüstü bilgisayar tarafı daha farklı. Bir de oradaki dahili GPU ile 4K ekran yazık günah yani. GPU'ya yazık günah.
Yani Full HD'de de çok parlak değil.
Değil
yani.
Ama
yani. Yani... H4400'de Full HD'de Battlefield 4'ü orta üst kalite ayarlarına mı oynuyorsun sanki?
Hani bırak. Onu bırak en azından görüntü vermekte bile zorlanıyor yani. Video oynatıp rendirdim.
Gerçi hani ben dizüstü bilgisayarda gördüm. Kör olmaya müsait bir ekranı var yani.
Ya o kadar küçük.
Cücük kadar ikonlar da öyle. Öyle bir şey yazamıyorsun yani.
Japon gibi bak.
Premiere'de işe yarar dedik. Premiere'de de ikonları göremiyorsun. Öyle bir durum söz konusu. Hakikaten
2K'yı aldık sonra.
Bilgisayarlar için yani opsiyonel anlamda güzel. Sonucu ekran çözünürlüğünü düşürebiliyorsun yani. Full HD'ye kadar indirgeyebilirsin. Ama 4K şu anda çok kullanılabilir bir çözünürlük değil.
Değil. Televizyon alırsın, kullanırsın.
Dizüstü bilgisayarlar hiç değil kaldı ki. Mobilde de çok... Zaten mobilde 4K hani 2015-2016 deniyor ama.
Ya şu Full HD, 4K. Full HD'yi bir kullansınlar ya. 1-2 sene gitsin ya. Bu acele ben anlamıyorum. Tamam yarışmak ve farklı
ürün çıkarmak. Ya bence 720p'yi de kullansınlar.
Ha, 720p giriş ve orta seviye olsun. Üst seviye, orta
giriş olmasın
üst...
da. Girişte firmalar hala şeyler yani. Bakıldığında... Çok düşük donanımlar. Şimdi Galaxy S4 Mini vesaire donanımlarına bakıyorsun. Çok öyle...
Onların ayıbı. Şimdi o MTK'larda falan bile...
İşte yani Huawei'nin o yeni Honor 3G'si vesaire tarzında telefonlar olduğu sürece 720p giriş seviyede olsun.
Olsun yani. Mali 450 çok güzel bir GPU. Koy
700 MHz'de canavar gibi.
Hani 500 MHz'e koysam bile 720p'de iş yapar yani. İş yapar yani. Sonuçta ekranı iyi tutsunlar ki grafik içinde bir alt sınırı olsun. Şimdi bakıldığında çok girişi saçma sapan GPU'lar.
Yani Full HD ilk çıktığında ne dedik? Olmuyor arkadaş.
Yok.
Sonra hani oyunlar çalışmaya başladı. Nasıl çalışmaya başladı? Oyunları optimize ettiler yani. Texture'lar düştü vesaire hani biraz daha kaliteden taviz vererek oyunları oynatabilir hale geldiler. Şu anki telefonlar daha iyiler hani bakıldığından. Şu an üst seviye bir telefon aldıktan sonra her oyunu sıkıntısıza yakın oynayabilirsiniz. Hani. Gerçi mesela iPad Air'da ben biz Real Racing 3 denemesi yaptık burada. Tam Retina ekran vesaire ama GPU'su da yine yok arada takılıyor yani.
Yok hissettiriyor yani, değil mi? İmkanı yok yani.
O yüzden umarız 2K ekranına gelmez. Full HD gelsin. Yepyeni bir GPU. Ki hani Mali T758 vesaire olacağı söyleniyor ki muhteşem oyun oynarsın yani.
Harika.
O donanımla. Ekran tarafı böyle. Şu anki öngörüler 5.2 inç 2K ekran. Bunu bekleyip göreceğiz. Neler olup neler biteceğini. İşlemci Exynos 6 olacak artık. 64 bit. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu 64 bit hangi 64 bit olacak? Samsung'un iki işlemci geliştirdiği bunlardan bir tanesi ARM'ın düz tasarımı oldu. Yani ARM V800 üzerine Exynos 6 gibi bir isimlendirmeye sahip oldu. Bir diğerisi Exynos 6S olacağı. Çift ya da dört çekirdek olabilir. Mimari de tamamen Samsung tarafından geliştirilen bir mimari. Yani Qualcomm'un Snapdragon mimarisi ya da Apple'ın kendi geliştirdiği A7 işlemcisindeki mimaride olduğu gibi. Öngörüler şu. Samsung'un kendi geliştirdiği mimari Snapdragon 800'den %40'a yakın daha hızlıymış performans anlamında. Bu oldukça iddialı. Büyük diye bir ihtimalle
hele kendi... çift çekirdekliyse ve bu hızdaysa gayet iyi.
Gayet iyi olur. Bellek tarafı şimdi yine bir soru işareti. 3 GB'ya kesin gözüyle bakılıyor ama orada bir soru işareti var. Galaxy S5'in de S4 gibi iki versiyonu olacak. Bir LTE versiyonu, 4G destekli ülkeler için. Aynen. Bir de global versiyonu. LTE destekli ülkelerde Snapdragon 805'in olacağı ve 3 GB bellek olacağı. Samsung'un kendi işlemcisini kullandığı telefonda ise 4 GB bellek olarak konuştu ve ki yine kafa karışacak gibi. Note 3'te gördük. Kullanıcılar isyan da, benim telefonum niye 4K çekmiyor, Amerikalı 4K'sına sahip de ben niye değilim diye. Bu 3 GB, 4 GB olayı da tartışılır.
O çok tartışılır. Bir de şu LTE işini artık çözmeleri lazım. Yani LTE ülkelerinde Snapdragon, öbür ülkelerde 3G ülkelerinde Exynos işini artık bir şey yapmaları lazım. Çünkü 2-3 jenerasyondur böyle gidiyor. Birçok üretici de böyle gidiyor. Yani o modem işini artık birinden bir şekilde çözmeleri lazım. Çünkü sıkıntı kullanıcılar tarafından çok ciddi anlamda yaşanabiliyor. Özellikle 3-4 GB bellekle yani az fark değil bakıldığında.
Ya işin ilginç yanı bu vakte kadar daha çok LTE versiyonlarda daha yüksek bellek kullanıyorlar. Çünkü daha fazla veri data olduğu için aslında verinin daha hızlı işlenebilmesi adına. Şimdi bunlar ise Samsung muhtemelen kendi işlemcisini ön plana çıkarabilmek adına böyle bir pazarlama. Çünkü 3 GB yine LTE yeter.
Yeter. Tabii canım.
Orada bir pazarlama yaklaşımıyla kendi işlemcisinin olduğu versiyonu 4 GB bellekle kullanılabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz ama minimum 3 GB o kesin. Yani 4 kesin. GB şeyden dolayı puşe, yani itelemek isteyebilirler. 64 4 GB işte, olayından dolayı da.
İnsanların aklında hep bir sınır ya.
Gerçi yine 36 bit özelliği var onda da aslında.
Evet daha fazla bellek adresleyebiliyor. O konuda sıkıntı yok ama şimdi hep PC tarafında 32 bit bilgisayarla işte 4 GB belleğin üzerine kullanamıyor. Hatta tam 3 küsür 376 mi neydi? Fazlası kullanamıyor. 64 bitten sonra 4 GB ve üzeri adreslenebiliyor muhabbetini. İnsanlar PC tarafından en azından takip edenler kafasında öyle bir bilgi var. Belki onun üzerinden yürüyüp de insanlar işte 64 bit işlemci 4 GB da belleği koyduk işte uçuyor kaçıyor tarzında bir algı oluşturabilirler. Bence aklıma gelen bu mantıklı da geldi şimdi söyleyince.
Yani bellek minimum 3 GB olacak. Zaten bu senenin üst seviye amiral gemi telefonlarında 3 GB bir üstünü göreceğiz gibi onu da buradan ifade etmek gerekiyor. Diğer özelliklerine baktığımız zaman yeni bir ses çipinin olacağını uzun süredir konuşuyoruz zaten. Samsung'un kristal berraklığını, stüdyo kalitesini ses sunan yeni bir Wolfson çipine yer vereceği zaten uzun süredir konuşuluyordu. Çünkü şirket Wolfson'la özel bir anlaşma da yaptı zaten. Ses konusunda daha iyi bir telefon bizleri bekliyor olacak. Kamera minimum 16 ya da 20 megapiksel bir kamera olacak. Sensör yepyeni bir sensör. Burada optik görüntü sabitleme özelliğinin olup olmayacağını bilmiyoruz. Olabilir deniyor, olmayabilir deniyor. Kasa kalınlığını çok oynamamak adına olmayacağı da konuşuluyor ama bunu yine göreceğiz. Muhtemelen olur diye tahmin ediyorum. Yoksa kamera tarafı çünkü pazarlama tarafında da o tarafa biraz kaymaya başlamış durumda. Yine geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde kameranın daha fazla ışık alabileceği de söyleniyor. Muhtemelen piksellerin büyüklüğü de biraz
bu her yeni telefonda söylenen şey. Daha fazla ışık alacak, karanlıkta
ama
daha iyi.
Ama öyle olmaya başladı zaten. Şimdi Xiaomi'nin Elif F7 diye bir telefonu var. Bakıyorsun, gerçi adamlar videoda yanına Galaxy S5 koymuşlar yani artık. Çünkü modül belli. Yani kullanılabilecek modül belli olduğu için adamların sensöründeki piksel büyüklüğü daha fazla. Ya o şey, birisi 1.2 mikron, birisi 1.4 mikron vesaire tarzında hani. Samsung'da büyütecektir onu muhtemelen.
Yani büyütecektir zaten, olması gerekiyor o yani sonuçta bakıldığında. Benzer bir sensör bir önceki jenerasyonu koyarsan geride kalacağın çok bariz belli çünkü. Aynen. Telefonlarda, akıllı cihazlarda her yeni jenerasyonda gelişen belli segmentler var. İşte işlemci geçiyorlar, RAM'i, ekranı, kamera modülleri de bunlardan
zaten, bir tanesi. Sen geliştirmesen de gelişiyor yani. Seni önüne getiriyorlar da al bunu kullanacaksın bu jenerasyonu diyorlar yani.
Çözünürlüğü de dayadılar insanlara. Şimdi 2K'ları konuşuyorlar.
Samsung'un yaptığı bir şey. Paneli kendi üretiyor zaten.
Ha işte ama gereksiz neyse onları ayrıca konuşuruz.
Son olarak pilden bahsedelim o zaman.
Pilden bahsedelim.
Şu anda 2600 mAh'di. 2900'e çıkartmış. Burada yeni bir metot yöntemiyle kasa kalınlığını değiştirmeden aynı kalınlıkta 2900'ü koymayı başarmışlar. Bu anlamda bakıldığı zaman yani birin başına düşen pil yoğunluğu artmış olacak. Bunu zaten LG çok güzel yaptı G2'de. LG'nin kimya bölümü kasanın tüm boşluklarını doldurabilecek bir pil dizayn edince ortaya
3000 mAh'lik
bir canavar gibi bir pil çıktığını bakıldığında Samsung da bunu yapacak diye tahmin ediyoruz. Yazılım tarafında da Android 4.4 kesin gibi ama arayüz değişiyor. TouchWiz'in yerine Samsung artık yeni bir kart tipi yani arayüze geçiş yapacağı konuşuyor.
Rehbere bastığınızda 3 saniye beklemeyin artık ya. Arayüz, 2014 yılında
tasarımı gibi değişince rehber hızlanacaksa süper.
Süper yani.
Acaba hızlanacak
ama artık yapmaları lazım çünkü yani 2014'e geldik. 2014'ün ortasına çıkacak telefon için bakıldığında bu tarz artık handikaplar.
3 GB bellek, 2 GB işlemci, rehbere bakıyorsun 5 saniye, galeriye giriyorsun 5 saniye bekliyorsun. Hani
İşte bunların olmaması, bu TouchWiz'in şeyleri sıkıntıları artık bu TouchWiz'in
ama tamam, TouchWiz'in mübarek işletim sistemi gibi yani.
Ya o kadar özelleştirmesi var ya, her yerine bir şeyler eklemişler ama yani tamam hızdan da almayacak şekilde eklesinler. Ben açıkçası bir yerde rehbere basıp da 5 saniye
beklemek. Stop versinler ya, kasmasınlar. Niye o kadar hani yazılım yapacağız diyorlar ki tamam şimdi Android tarafında üreticileri farklı kılan detaylardan birisi arayüz olabilir ama.
Ya 2500 liraya telefon satınca tabii stok arayüzde satmak biraz zor oluyor büyük ihtimalle. Çünkü birileri
bir anket yapsınlar. Yani aslında, daha fazla çıkacak yani.
Yani update telefon o haliyle çıksın ondan sonra şey versinler yanında işte.
Ya opsiyonel sunsun yani. İstersen TouchWiz'le başlat, istersen stokla başlat yani. Ya da yani internette markete koy. TouchWiz arayüzü benim orada, istersen kuru de yani.
İşte o kadar şey ki iç içe ki işletim sistemiyle büyük ihtimalle öyle
i̇şte APK'sını indir. Şey, onu ayrıca tartışmak lazım. Sonra bir yıl bekliyorsun. Güncellemesi işte, almak.
Ben hep diyorum zaten onu. Önce bir base versiyonunu çıkarsınlar. Aletin sürücüleriyle ilgili kernel'ını hazırlasınlar. Stock Android çalışacak şekilde versinler. Ondan sonra 3 ay sonra istiyorlarsa TouchWiz versiyonunu sunsunlar. Ama onu işte tabii yani, sallayan olmalı.
Yapıya geçeceğiz. Ekranın ortadan ikiye bölündüğünü düşün. Sağdan sonra kartlar var. Aslında biz bu arayüzü tüketici elektronik fuarında Samsung yeni 12.2 inç tabletlerini görmüştük. Onu da bir izlerini taşıyordu zaten. Klavyesi farklı olacak biraz daha. Hani klavyeyi de güzelleştirmişler. Hani artık ne kadar hoşumuza gider gitmez onu bilmiyoruz ama Samsung'un da bir HTC'nin kendi arayüzü gibi daha hızlı çalışan bir özel arayüze ihtiyacı var. TouchWiz olmayacağını gördük. Evet. Yani Note 3 gibi telefon şişiyorsa arayüzden dolayı, yazılımdan dolayı.
TouchWiz sıkıntı ya. Yani TouchWiz çıktığı günden beri. 8
çekerek de koysan onu çözemez.
Yok çözemez. Onun yazılımsal olarak bir şeyliği var.
Fiyat anlamında bir değişiklik olmayacağı söyleniyor. 600 dolar civarında bir fiyatla çıkacağı söyleniyor. Türkiye'de muhtemelen Samsung Galaxy S4 ilk geldi 1900 lira civarı fiyatla gelmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
Gerçi kur şu anda yükseldi.
Yani 2026 oldu.
2'nin üzerine sarkacaktır büyük ihtimalle.
Acaba biz buradan hani bir kitleye de sesleniyorken bir şey söylesek de kur bir aşağı insen. Burada ama keşke bize de öyle bir güç yok. Yani bakalım.
Dolarları bozdurun, piyasada dolar olsun,
yani
kur düşsün.
2.26 şaka gibi.
Çok yüksek ya. Yani
Euro'ya bakıyorsunuz 3 lira. Ondan sonra Fransa'ya gidiyorsunuz. Hani geçtiğimde 2 Mayıs'ta gitmiştim. Bir su alacaksın, adam diyor ki 2 euro. Bir pet şişe su ya, 2 euro.
Yutkuruyorsun değil mi önce? Yapıp ondan sonra veriyorsun.
Adama boş gözlerle bakıyorsun, 2 euro mu? Küfür mü ediyorsun falan diyorsun. Sonra metroya gidiyorsun, otomattan oluyorsun 1,5 euro. O ya, yarım euro, Türk parası olarak baktığın zaman ne kadar fark? 1,5 lira fark ediyor yani. Burada 3 şişe daha alırsın, çantanı doldurur, susuz kalmazsın ya.
Ya 3 lira diyorsun, marketlerde bu hani zincir marketlere girdin mi, sular 1,5 litrelik 40 kuruş. Normal yarım litrelikler 25 kuruş.
Saçlar maşat hayat falan alınca öyle de Evian su almaya çalışıyorsun.
Ha o zaman sen de çok şey oldun.
Hayır yani. Yani Türkiye'de öyle o fiyatlara da satılıyor.
Var tabii sonra. Canım illaki yani. Gerek yok yurdum suyu işte. Sapanca'dan getiriyorlar suyu, mis gibi de içiyorsun.
Bir ara şeyler arıtma makineleri vardı. Kapıdan pazarlamacılar getiriyor. Takıyordum usula.
Sözleşme.
Bir de test ediyor. Kendisi içiyor. Sen neye göre test ettin? Hangi veriyi bana? Bak bana bir şey olmadı diyorlardı yani.
Bak içinde bak. Arası olmuş.
Gerçi bunlar da aksesuar gibi kalmasın. İçinde su var.
İçip boğazımızı yumuşatalım.
Su demişken memleketinden yağmur yağmaması kuraklık vesaire tartışmalarına getiriyor inşallah.
Ciddi bir yağış bekliyorum.
Yağışımıza kar yağması lazım. Karın yağması lazım.
Biz en son 2005'te mi 2006'da mı böyle bir kış geçirmiştik yine. Yağışların çok az olduğu ve bir sonrasında yazın kuraklık yaşanan, hatta İstanbul'da bile az da olsa su kesikliği olmuştu. Ankara ve İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir sular kesilmişti. İnsanlar uzun süre su kullanamamıştı.
Valla inşallah çözülür. Tabii. Kuraklık ayrı. Bunlar muhtemelen yaz döneminde sebze meyve fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Yani pek çiftçi zor durumda.
Tabii ki.
Yani kuraklık aşılması çok kolay bir unsur değil. Hani birazdan bakılız.
Ya hani Türkiye'yi de şey zannettir, böyle su zengini bir ülke zannettir ama aslında benim de okuduğum şey bölümle alakalı olduğu için biliyorum. Hani Türkiye aslında hiç öyle su zengini bir ülke de değil yani. Kullanım ya suyu anlamında.
Bizim daha önceki özellikle güneydeki sınır komşularımızla yaşadığımız en büyük problemler hep bu su kaynakları. Evet. Fırat'ın vesaire nasıl yönetileceği. Kıbrıs tarafına bakıldığı zaman Rum kesiminin hani anlaşma kapsamında bizim yavru vatanın istediği yer belki de tek su yatağında oldu. İşte o evet. Maraş bölgesini falan istiyorlar genelde. Ben kendi su, tek su kaynağı alanı, kendi toprağı, ben sana niye vereyim onu?
Tabii canım, orası.
Bir parça taşını vermem, benden yani asıl su merkezinin olduğu yeri istiyorlar bir de.
Çok
aslında
daha çok
bizim kanunla konuşmak lazım, o Kıbrıs'ta okuduğu için.
Oraları bayağı
oraları iyi bilir, avucunun içi gibi bilir. Belki bu konuyla ilgili özel video çeker. Kanunda alırız ortamıza. Bir sen tokatlarsın, bir ben tokatlarım, anlat deniz Kıbrıs'ı.
Oturturuz bir, vururuz ensesine.
Ondan sonra bu konuları da tartışırız belki de. Aslında konudan çok fazla uzaklaşmayalım. Evet. Diğer haberimize geçelim. Sony'nin Xperia Z2'sine. Henüz Z2 adını almış değil, Sirius kod adıyla anılıyor bu telefon. Pek çok önemli yenilik var. Donanım tarafı zaten büyük bir ihtimalle Snapdragon 805 ile gelir. Bellekine en az 3 GB olur ama burada asıl önemli nokta kamerası. Z1 hayal kırıklığı yaratmıştı. Bir sürü görselde Sony'a ait olduğu söylenen bir sürü dokümanda 4K video çekeceği söylenmişti. Çekmedi. Hatta
biz İyi reklam yaptılar, iyi konuşturdular kendilerine.
Ya kamerası kötü bir kamera değil ama en iyi kamera olduğuna söyleyebiliriz.
Yok şu canım, an öyle 1080p'li 30 kare saniye bile çek, 60 bile çekemiyor.
Yani 60 bile çekemiyor. Onu da geçin. Şu an aslında en iyi kameranın Note 3'te olduğunu söyleyebiliriz Android evet. tarafında. Çok başarılı gerçekten. Çok güzel kameralar, çok güzel fotoğraflar çekiyor. Videosu da zaten başarılı o açıdan bakıldığı zaman. Z2'de kamera 4K çekecek. Arayüz görüntüleri sızmış. Bir 4K seçeneği var orada bakıldığı zaman. O işi çözmüşler. Onun için tasarım anlamında yine aslında Z1'e benziyor. Alta ve üstte iki hoparlör koymuşlar. Çift hoparlör var bu sefer. Yazılım tarafını biraz geliştirmişler. İşlem zaten 805 olur demiştik. Pili de muhtemelen büyütürler diye tahmin ediyorum. Sony yavaş yavaş her modelde üstüne koymaya başladı. Bu çok güzel. Çünkü Sony demek kalite demek. Yani öyle bir marka var yani. Sony deyince ben babama telefon baba desem şu markaların telefonu var araya Sony'de koysam muhtemelen Sony seçer.
Tabii canım.
Çünkü özellikle o bizim babalarımızın, bizim yaşlarımız olduğu dönemlerde bir Sony markası tabii çok canım. Ciddi bir ataktaydı yani.
Yani Japon dedim mi akla Sony gelirdi yani birçok sektörde. Bakıldığında hani alamazlardı da birçok insan yani fiyatları pahalıydı, ürünler kaliteliydi ama.
Özellikle tüplü televizyonlar, bu Trinitronlar vesaire.
Trinitronlar, efsane. Monitör tarafında Seattle'lerde gene o Trinitron G serisi, G200'e monitör vardı 17 inç. Hasta olurdum ya.
Ya neden de bilmiyorum şimdi televizyon deyince aklıma şeyin reklamı geldi. Eski Fenerbahçe'de futbolcu vardı, Okoç'a. Televizyon ekranı diyordu, merhaba ben C.C. Okoç'a, biliyor musun sabah televizyonda kaça diye böyle. Nereden şu aklıma geldi bilmiyorum ama televizyon deyince o dönemlerde yine Türkiye'de farklı mı? Gazeteler kuponlu televizyon falan vermişler diyor, sıralar falan, araba falan
neler vermediler ya?
Araba verdiler ya, gazeteler. Kimin, bizim geçen gün birisiyle konuşuyordu, bir arkadaşın abisi, babası gazetenin kuponla şey almış, kartal. Herhalde 90'larda falan veriyorlardı
ya. Yani. Ha, hayvan akladı.
Yok ya, kartal, araba.
Tamam, tamam.
Tabii kartal eskide kaldı, sizin aklına direkt kuş geldi ama kuş serisinin station logonu diyelim biz ona artık. Nereden geldik biz buraya bilmiyorum ama biz tekrar Z2'ye geri dönelim. Z2 hani yazılım tarafına 4.4.2 gelir muhtemelen. Çünkü 4.4.2 bu sene üst seviye telefonlarda standart olacak gibi görünüyor. Arayüz zaten değiştiğini söylemiştik. Çift hoparlör olayı bence güzel bir şey bu olay.
Omnibalance devam ediyor.
Omnibalance USB DAC özelliği getirilmiş. Muhtemelen artık Z2'ye çok güçlü amplifikatörlerle bağlayabileceğiz. Evet. Bu anlamda ses konusunda da gelişim söz konusu. Sony zaten ses konusunda da zaten en önemli şeylerden bir tanesiydi. Hep zaten şey derler ya üst seviye telefonlarında, Sony'nin en iyilerini bir araya getirdik diye. Z2'de ses konusunda da aslında en iyilere vurgu yapabilecek bir teknoloji üzerinde barındırıyor olacak.
Kameradan da, 4K tarafından da vuracaklardır.
Yani fiyatını bilmiyoruz çünkü Z1, hani Sony kullanan arkadaşlar kusura bakmasın ama yüksek bir fiyatla geldi. Şimdi 2200 liradan bahsediyoruz. Çok. Tamam, ki su geçirmiyor, toza karşı dayanıklı ama yani karşısında da aynı donanıma sahip, benzer donanıma sahip G2 var 1400 lira.
Çok para, çok fark var yani.
Tamam, kamerasını ayrı konuşabiliriz belki ama
her şeyin ayrı konuşuruz ama az para değil canım. Yani 800 lira bugün
bir
asgari.
800 lira bile Canon Mobile Discover alıyorsun. Bir de 200 lira da cebinde kalıyor.
Yani 2200 lira bilgisayar alıyorsun ya her şeyle.
Canavar. Bilgisayar artı telefon alırsın.
Ha, telefon da alırsın.
Telefon artı tablet alırsın.
Yani doğru, tablet.
Telefon alır tatile gidersin. Yani burada 1000 tane farklı kombinasyondan bahsedebiliriz yani aslında. Evet.
800, aradaki 800 lirayla bile çok güzel.
Ya bazı rekabetçi olması gerekiyor, evet. O kesin. Çünkü Sony'de şöyle
ve
bir şey
kurun
var.
Kurun şeydi bu, lafını kestim. Kurun düşük olduğu zaman 2200 liradan gelmiş. Şimdi 2.27 dolar kuruyla 2500'den aşağı sokmazlar yani aynı fiyat
politikası. Şimdi Şubat ayında taksit olayları falan.
Ha, onlar da bitecek, bakalım ne olacak.
Bakalım ne olacak fiyatlar ama Sony'nin süper ürünleri var. Fiyat anlamında yüksekte kaldığı için maalesef hani o istenen pazar başarısı bir türlü gelmiyor. Şimdi Canon Mobile dediğimiz firma bugün dünyanın en yüksek performanslı işlemcisini 1100 liraya verecekse, 1200 liraya verecekse yani böyle haberleri bir süredir forumlarda da konuşuyoruz. Hani şimdi 2200 lira çok ciddi bir şey olarak kalıyor.
Yazık günah dersin yani aradaki farkı.
Tam Ar-Ge'si var, Sony kalitesi, malzemesi
vesaire ama
Sony'nin o akıllı telefon pazarında ben liderliği oynuyorum diyebilmesi için fiyat konusunda bazı rekabetçi olması lazım.
Bu satış rakamlarıyla çok zor. Yok.
Yani bu fiyatlar özellikle Türkiye için zor gibi görünüyor ama maalesef bu fiyatlardan ötürü hani ürünler de hak ettikleri yere tam olarak gelmiyorlar. Onu da söylemek gerekiyor.
Ve yurt dışında bakıldığında fiyatlar aslında üst seviye diğer telefonlarla rekabetçi. Bizim ülkemizde izlenen bu politika biraz bence biraz değiştirmeli. Fiyatlar biraz daha törpülenmeli. Çünkü
ya tamam, vergiler vesaire var ama her firma için orada vergiler
var. Tabii canım yani.
Mobil ÖTV'si
onlar telefon vermiyor mu? Yani onlar devlete vergi ödemiyor mu? Onlar gümrükten malı getirip çekmiyorlar mı yani? Onun bandrol parasını vesairesi ıvırını zıvırını ödemiyor. Herkes ödüyor yani. Bakıldığında.
Bu arada Canon Mobile demişken hani bana çok sıkı sorular gelmeye başladı. Abi ucuz telefonlar Türkiye'ye bu sene daha fazla girecek gibi ne yapalım ne edelim diye. Çok fazla markadan geliyor. Huawei'den de mesela. Dünyada Huawei'de öyle bir planı var. Canon Mobile'de var. Başka markalar da var. Buradaki en büyük tavsiyemiz şu. Teknik servis konusunda en az sıkıntı yaşatacak. Telefon konusunda en fazla tecrübeye sahip firmalara özen gösterin. Çünkü yazılım güncellemesi ayrı bir dert. Teknik servis olayı ayrı bir dert. Hani müşteriye geri dönüş yapmak ayrı bir dert. Hani bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla burada tüm bu kriterleri göz önüne alarak tercih yapmak bence en doğrusu olacaktır diyerek G3'e geçelim. LG G2'den bahsetmiştik, onun da devam modeli geliyor. LG G3. G3'te de en büyük güncelleme işlemci tarafında olacak gibi. Muhtemelen LG kendi geliştirdiği Odin işlemcisini kullanacak. 64 bit olacağı, Big Little tasarımı kullanacağı. Yani 8 çekirdeği olup 4-4 yüksek performans ve düşük enerji tüketiminin olduğu iki farklı çekirdek kümesinin olacağı konuşuluyor. Ekran büyüyecekmiş. 5.2 inç olmaktan 5-4 falan olabilir diye tahmin ediyoruz biz. Çözünürlük LG için de konuşuluyor, artabileceği yönünde haberler var.
Güzel zaten, bir IPS ekran kullanacaklar da büyük ihtimalle.
Zaten Vivo'nun X-Play 3S modelini incelemiştik. Ondaki paneli Vivo'nun kendisi üretmiyor. Yani, ya LG'den almıştı ya Samsung'dan ya da onun için AOC gibi ya da AOC gibi birkaç farklı alternatif kalıyor.
Japon display falan da
Japon
var.
Japon display falan da olabilir o açıdan bakıldığı zaman. Dolayısıyla LG çözünürlüğü yükseltecek gibi görünüyor ama inşallah yükseltmezler. Full HD'de kalır en azından. GPU'nun PowerVR'ın 6 serisine geçeceğiz. Çünkü iPhone 5S ve iPad'deki GPU'nun belki biraz daha hızlı olabilir, belki aynısı olabilir.
Ya en azından bir aynısı olsun da daha düşük, çünkü şey yapmasınlar. O 6 serisinde de giriş seviyesi GPU'lar var. Şimdi böyle dolu bir CPU'ya giriş seviyesi bir 6, sırf 6 serisi diye basit bir GPU koyarlarsa Full HD bile sıkıntı çıkaracaktır. O yüzden üst seviye bir GPU oynamalarında kendileri için.
İşlemciyle ilgili şöyle bir test sonucu var. 1 GHz'de çalışan mühendislik örneği versiyon şu anda 2.5 GHz'de çalışan Snapdragon 800'lerle benzer performans evet, veriyormuş. Ki hani yarı hızda.
Yarı, 1 GHz çok komik bir hız yani.
Ticari olarak 2 GHz gibi çıktığını düşünürsek ya gerçekten de şu anki işlemciler açısından en hızlı model kesin olur. Ama tabii o dönemki 805'ler vesaire çıktığı zaman yine kafa kafaya gelebilir ya da belki yine hızlı olmayı da başarabilir, onu görmek gerekiyor.
Onu bekleyip göreceğiz artık.
Pil konusunda yine büyüyeceğiz, söylüyor 3500 mAh'leri ben duydum şahsen ama olur mu olmaz mı beklemek gerekiyor. Fakat LG'nin kimya bölümünün yaptığı işleri ortaya dikkate aldığımız yer, ekran 5.2'den 5.4'e büyüse eğer aradaki farkı daha fazla pille doldurabilirler.
Doldururlar, onlar yapar.
Yazılım tarafı da yine Android 4.4 olacaktır.
4.4'te de kalabilir.
4.2 diyelim hatta. Fiyat anlamı, şimdi yazılım demişken G2'de bir güncelleme alamadı gitti. Onu da söyleyelim. G2 için de bir önceki bölümde söylediğimiz gibi Şubat ya da Mart dönemi Türkiye'de büyük bir güncellemenin de dönemi olacak. Yani 4.4.2 ile birlikte pek çok hata ya da eksik özelliği gidermiş olacaklar.
İnşallah.
Diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haber iPhone 6. Yani şimdi şöyle bir durum var. iPhone 6 Haziran'da çıkıyormuş. iPhone 6 2014'te çıkıyormuş. Zaten her sene adam telefon yani, çıkartıyor yani. Hani
şaşıracak
şey gerek yok yani. Şaşırmaya da gerek yok. Sadece şaşıracağım bir şey ekran büyüyecekmiş. 4.8 inç büyüklüğünde bir ekran olacakmış. O da zaten uzun süreli konuşulan bir detay.
Ya işte 3.5 en iyi ideal. Sonra biraz baktık, bir daha ölçtük. 3.9 en 4 inç en büyük en ideal ekranmış işte tekelli kullanıyor. 4.8 çıkınca ne olacak? İnsanların elleri büyüdü, biz de o zaman tekrardan en ideal ekranı mı yaptık diyecekler yani, bilmiyorum da.
Yani komik olacak ya onların büyük ekranı. 4.7 ya da 4.9 olacağı da konuşuluyordu. Hani Amerika'daki bazı gazetelerin haberlerine göre 4.8 inç olacak, çözünürlükle de oynayabilirler. Gerçi retina ekranda oynamasalar da olur yani. Ama retina ekran dediğimiz tabii tabletteki retina değil. iPhone'da daha düşük bir çözünürlüğe denk geliyor. Belki o çözünürlükle
de olabilirler. O PPI biraz şey oldu. Onu ekran boyutuyla beraber belki biraz daha scale'i. Yine garip bir çözünürlük seçebilirler ama büyük ihtimalle yükseltirler çözünürlüğü.
Muhtemelen belli kapasite sadece 1 GB'nin adı gitmediği aşikar.
Yani artık yani, bir zahmet.
Android'de 4 GB'dan bahsediyoruz. Tamam donanım her şey demek değil ama yazılım özellikleri de artıyor bir yerden sonra yani. Yetmiyor, RAM yetmiyor. Belli ki yetmiyor.
Tabii
iPhone
5'liği
ben elime alıp kullandığım zaman arka plan uygulamalarla açıkken bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Muhtemelen 2 GB, 3-4 olmaz zaten de. Onu iPhone 10'da falan görürüz.
Ancak. iPhone 101'de görürüz.
2 GB olacak gibi görünüyor. Bunun dışında bir diğer önemli yenilik olarak Wi-Fi 8, 2, 11AC desteği geliyormuş ki biz bunu herhalde 2 yıldır falan, 2 yıl olmasa bile 1-1,5 yıldır Android cihazlarda biliyoruz.
Üst seviye cihazlarda var.
Bu
yine... Bir de NFC getirirler diye artık ümit ediyoruz.
NFC getirmez, iBeacon teknolojisini herhalde daha fazla ittirmeye çalışacaklar ama onu da işte şu anda Amerika'daki 3-5 bin dışında kullanan yok.
Ya onların yaptığı şey de senin paranı daha rahat sana hissettirmeden nasıl alırız yani? Bu Touch ID ve iBeacon'ı kullanacaklar, işte insanları daha rahat alışveriş yapmaya yönlendirecekler. Hiç farkında olmadan tık tık tık, hiç kolunu kaldırmadan paranı harcayacaksın. Bence Apple'ın yaptığı şu
tasarım
anda tam olarak
tasarım değişimden emin değilim. Yani tasarımla ilgili bir ufak ekran büyüyeceği için şimdi belki ufak tefek bir tasarım
güzellemeleri olur. Bir çekiştirme.
Kamera zaten her jenerasyonda gelişiyor iPhone'da. iPhone 6'da daha gelişiyor. Çünkü iPhone 5'in kamerası çok iyiydi o dönem için rakiplerine baktığında ama iPhone 5'in kamerası en iyi kamera değil.
Değil.
Note tuşla yan yana koyduk, gördük yani açıkçası kamera performansını. Tam o chip LED olayı gibi, farklı renkteki LED aydınlatma gibi yeni yaklaşımlar var.
Yeni inovatif şeyler var.
Güzel. Ama daha fazla ihtiyaç duyulduğu da ortada. iPhone 5'te genel olarak bakıldığı zaman pil performansı haricinde çok tutarlı bir cihaz, çok dengeli bir cihaz. Hani akıllı telefonu çok temel ihtiyaçları için kullanmak isteyenler için belki de adapte olması en kolay cihazlardan bir tanesi bu bağlamda bakıldığı zaman ama çok fazla eksiği var. Ben arayüzünü beğenmiyorum, onu söyleyeyim.
Yok,
o yeni flat arayüzde sağdan solda isimlenmeler oldu, çok tartışılmış. MIUI'dan bazı isimlenmeler oldu, oradan buradan vesaire. Hani en nihayetinde biz örneğin Vivo X-Play firmasını yazı tipini bile Android, iPhone'dan almış dedik ama iPhone'da %100 orijinal bir tasarımdan söz edemeyiz bu bağlamda bakıldığı zaman. Umarız iPhone 6 çok daha rekabetçi bir telefon olur çünkü Android ve Windows Phone ekosistemlerinde de hem yazılım geliştirmeleri hem de donanım geliştirmeleri çok uç noktalara gelmiş durumda. Zaten Steve Wozniak'ın yakında sözü var. iPhone giderek o yenilikçi rekabetçiliğini kaybetmeye mi başladı tarzında bir tartışmaları da bir süre önce gündeme getirmişti. Dolayısıyla Apple tarafında çok daha hızlı bir güncelleme ihtiyacı, yani çok daha kapsamlı bir güncelleme ihtiyacı duydu ortada.
İyi bir platformun ekmeğini çok uzun zamandır yiyorlar. O bir garanti yani. Çok fazla
yenilik... Ben susayım mı? Köfte yani. Ekmek arası köfte yediler yani adamlar yani. Ne ekmeği?
Köfte arası ekmek yedi bunlar yani. Direkt köfteyi bütün yuttular bakıldığında. Uzun zamandır çok öyle aman aman ağım şahım ben de açıkçası bir değişiklik görmüyorum. Tamam iOS 7 ile arayüz değişti de ne oldu yani? Renkli renkli bıcı bıcı.
Her seferinde cihaz daha iyi oluyor kesin. Pili hariç bırakıyorum.
Her seferinde bir önceki iPhone'dan daha iyisini yapıyorlar kendi deyimleriyle
ama. Her seferinde en iyi iPhone oluyor.
Yani evet. Onu yapıyor. Onunla da çok gülüyorduk
değil mi? Yani buradan da Apple kullanıcıları bize iPhone karşısında olarak düşünmesinler. Demek istediğim şey şu, hani Windows Phone platformu ya da Android platformundaki yenilikleri dikkate aldığınız zaman hani şey gibi düşünmek lazım bunu aslında. Yani Android tabanlı cihaz üreten firmaları Fransız otomobil üreticilerine iPhone'u bazı Almanlara benzetebilir. Fransa'da donanımı sonuna kadar koyarlar ya genelde. Özellikle Peugeot, Citroen vesaire.
Sonra bozuldular da direkt parçadan direkt geçirdiler.
iPhone tarafı da işte Almanlar gibi. Mesela Volkswagen'a bakıyorsun. Sis lambası opsiyonel. Elektrikli aynalar opsiyonel. Hepsini koyuyorsun zaten. Araba 30 bin lirası 35 bin lira oluyor. 40 bin lirası 45 bin lira oluyor. Biraz onun gibi. Belki de yanlış benzetme yapıyorum bilemiyorum ama aklım oradan geldi. Hani donanım anlamında biraz daha fazlasına ihtiyacı var. O
var. Kesin. Yani çünkü artık yazılım ve donanımın uyumunun ahenkli çalışmasının bir şeyi var, kapasitesi var.
Ha, 64 bit ilk başlattılar.
Eyvallah. Hani ya, o kanunlar tamam, güzel. Sektörü
başka noktaya götürdüler. Çok radikal yenilikler zaman zaman yapıyorlar. Onlara da hani eyvallah ama bakıldığı zaman şu anki koşullar itibariyle iPhone 6'nın çok daha başka bir cihaz olması gerekiyor.
Ya, 64 bit evet donanım anlamında güzel bir değişiklik oldu ama bugün senin annene iPhone 5 veya 5S versen, yani 64 bit işlemci bir telefon versen, ona direkt fark edebileceği bir şey var mı? Veya herhangi sıradan sokakta yürüyen bir insana verdiğinde. Ha? Uygulama belki bastığında yarım saniye daha hızlı açılıyordur. Yani onun dışında bir insanların direkt olarak hissedebileceği bir yenilik var mı?
Yok, şimdi şöyle bir şey var. Bir iPhone diyorsun, işte Android cihazda bir sürü marka var işte. Xperia diyorsun, Galaxy diyorsun, işte Windows Phone'da Lumia diyorsun, Windows Phone by HTC diyorsun. Yani iPhone hala bir marka olarak şey yapıyor yani. O biraz daha premium havası yaratıyor, onu kabul etmek gerekiyor ama eskisi gibi değil.
Değil, eskisi gibi değil. Yani
onun altını çizmek gerekiyor açıkçası. Şimdi bir başka birimize geçelim. Bu da ortaya karışık bir telefon. Acer'ın Liquid Z5 adını verdiği telefon. Neden ortaya karışık bir telefon? Bu Android tabanlı bir telefon ama arayüz bildiğin Windows Phone.
Özellikle böyle yapmışlar yani.
Gerçi Nokia'nın da şimdi kendi geliştiği o Normandy diye bir telefon var Android'li. Onda da Android arayüz yine Windows Phone. Aynısını şimdi Acer de yapmış. Mütevazı bir donanım var. İşte MTK'nın 1.3 geldiği için. Çift çekirdek. GB bellek vesaire. Ama hani arayüz değişik olmuş yani, onu söylemek gerekiyor.
Enteresan bir arayüz.
Güzel bir kopya yani. Güzel,
güzel bir geçirmişler yani o taraftan öbür tarafa.
Güzel bir geçirmişler.
Telefonu iyi geçirmişler Windows Phone arayüzüne. Bakıldığında hani insanları neye yönlendirecekler? Windows Phone arayüzüne alıştırıp oradan sonra Acer kendi Windows Phone telefonlarını mı satar bilmiyorum. Böyle çok saçma sapan bir komplo teorisi gerçekleştirdim kafamda ama.
Gerçi Acer dediğin firma da dünyanın ilk 4K video çekilen telefonu tanıtan firmadır yani.
Çok fuarda, evet, fuarda gördük.
Fuarda sonra da göremedik zaten. Yani evet, böyle bir durum oldu.
Hatta çok komik, hatırlıyorsun değil mi? İlk başta sıkıntı olmuştu, çekmiyordu. Yanımızda Acer'da çalışan, Hollanda'da yaşayan bir Türk, İsviçre'de yaşayan bir Türk beyefendi geldi. SD kart taktı.
Adam yanında update. SD kartla dolaşıyor. İçinde update'ler var.
Evet, update'leri yapıyor. Ondan sonra bakıyoruz. Ondan sonra tekrar 4K telefonla deneme yaptığımızda çekmişti falan. Enteresan bir sohbet gerçekleştirmişti kendisiyle. Acer bu tarz çalışmaları arada sırada yapıyor ama dediğimiz gibi kime yapıyor? Büyük ihtimalle Tayvan. Anavatanda daha çok aktif olarak görev yapmakta akıllı cihaz tarafında. Yani dışarı çıktı mı da rekabet çok fazla. Uygun fiyatta aslında telefon yapabilecek güçleri var. Ama bilmiyorum, belki yeterli bilgi ve Ar-Ge mantığı şu anda oturmuş değil.
Yani Acer geçen yıl bilgisayar pazarını zararla kapatmış. Yıllarca... PC Plus denen bu telefon tablet olayından kurtarmaya çalışıyorlar ama telefonlar şu an için çok kısıtlı ülkelerde piyasaya çıkıyor. Yani tüm dünyada yaygınlaştığı zaman ne derece rekabetçi olacağını görürüz diyerek...
Bence yaygınlaşmaz diyerek geçelim.
Geçelim. O zaman şöyle yapalım. Son haberimiz aslında bir haberden de kutu açma olacak. Evet. Hani geçen hafta şimdi Ender'cim... Senin burada bir açıklama yapma ihtiyacın var diyeceğim. Öyle 3 tane kutucuk dedin. Bazı takipçilerimize kızdırmışsın anladığım kadarıyla. Şimdi bizim buradaki aslında kastımız şuydu. Hani aynı iOS platformunda olduğu gibi statik Windows Phone'da arayüzü çok statik kaldı. Evet. Yani biraz daha yeni ihtiyaç var. Yani telefondan telefona farkın kutuların rengini değiştirmeli
yani,
olmaması
gerekiyor. Evet, yani bir uyarı geldiğinde üstünde böyle bir belirgin bir şey belirmesi değil. Biraz daha orada bir interaktiflik olmalı yani kullanıcılara.
8.1'de
şey...
geleceği düşünen o bildirim çubuğu, bildirim ekranı çubuğu vesaire. Bazı yani renk, evet. zengin malzemeye ihtiyaç var.
Yani benim oradaki şeyim şu anki arayüzlere kıyasla, özellikle Android'e kıyasla ki bugün touch yüzü diyoruz. Birçok farklı alternatifi konuşuyoruz, sensi konuşuyoruz.
Sen bir yandan yavaş yavaş kutuyu çıkartalım.
Birçok şey yapabiliyorsun arayüzde ama Windows Phone platformunda maalesef şu an için böyle bir seçenek pek fazla yok.
Şunu da eklemek istiyorum, hani biz herhangi bir platformun taraftarı değiliz. Bir okuyucumuz aslında Droid Haber demiş, açıkçası ona da üzüldüm. Çünkü şöyle, cihaz iyiyse iyi diyoruz, kötüyse kötü diyoruz, eksikse eksik diyoruz. Hani şu an elimizde Lumia 1520 var, henüz çok yeni geldi. Bu videoya başlamadan saatler öncesine geldi de diyebiliriz. Bunu şimdi hep beraber kutu açmasını yapalım istedik. İncelemesini de yapacağız önümüzdeki hafta içerisinde. Daha bir ön incelemesini Amerika'da yapmıştık. Amerika'da ne dedik? Telefon canavar. Muhteşem çalışıyor. Oyundan oyuna geçiş, açık uygulamalar arasında geçişler falan muhteşem çalışıyor dedik. Şunu gösteriyor. Demek ki Windows Phone 8'in çok daha yüksek performanslı bir işlemciye ihtiyacı varmış.
Ya, evet, hep şey diyorduk hani.
Yani 2 yıllık işlemci Snapdragon S4 işlemcisi de olmadığını görmüş olduk.
Olmadığını görmüş olduk. Aynen öyle bakıldığında.
O zaman şimdi bu muhteşem performans telefonu kutusundan çıkartalım.
Çıkaralım.
Hatta şu kutuyu sen istersen kaldır. Şu an karşımızda telefonu kendisi var. Kırmızı renkte. Oldukça janti bir telefon. Hatta hemen pumharca. Bu şekilde açalım. Yalan da söylemeyeyim, biz daha önce açtık. Telefon ne kadar büyük olduğunu görebilmek açısından. Şimdi telefon kırmızı oldukça güzel. Piyano kırmızısı da diyebilirler. Parlak bir
şeker gibi
yapıya sahip. Bakıldığı zaman boyut anlamında ne kadar büyük olduğunu karşılaştırmak için istersen şöyle yanınıza
notuş koyalım.
Notuş koyalım. Hatta notuşun üzerine bir kılıf parası olduğundan da az daha büyük görünüyor şu anda.
Enteresan bir çerçeve.
Ama buna rağmen hala daha büyük bir telefonla karşı karşıyayız. Ekran biraz daha büyük.
Yani 6 inç belli ediyor kendini.
Kasa hallice daha büyük yani totalde toplamda bakıldığı zaman.
Öyle süper ince çerçevelerin olduğunu da söylemeyiz ama zaten klasik Lumia çizgilerinin aynısı yani bakıldığında. Aynen. 6 inç yapmışlar. 6 inç için avantajını kullanarak telefonu şöyle, ince yapmışlar. O
tabii
güzel
büyük telefonu
olmuş.
İnce yapmak daha kolay. Evet, daha kolay. Evet. Dolayısıyla hani şöyle bir durum söz konusu.
Baskı devreleri sonuçta hep aynı boyutta 3 aşağı 5 yukarı.
Tekrar biz notuşu kaldıralım. Şimdi bunda sim kartımız şöyle geliyor. Burada arka tarafta şöyle bir ufak plastiğimiz var. Bunu çekerek getiriyoruz. Neden böyle bir şey yapmışlar? Çünkü Lumia 1520 ile beraber nano sim karta geçiş yapıyoruz. Yani normal küçük sim kart değil, iPhone'larda kullanılan daha küçük sim kartı kullanacağız. Eğer böyle bir sim kartınız yoksa kestirmeniz gerekiyor ya da belki ikinci sim kart çıkartarak iki cihaz kullanacaksanız eğer.
Kestirme nano'da biraz daha zor çünkü kalınlık da bu sefer sıkıntı yapmaya başlıyor. Yani bu sefer öbür taraftan zıpladı yani uğraşı biraz daha fazla.
En güzel yine dediğim gibi en temizliği yeni bir sim kart çıkartmak olacaktır bu bağlamda. Telefonun bakalım şarjı var mıydı?
Şarjı olması lazım.
Hani büyük tasarım Lumia'da güzel bence. İşe yarıyor, çok sık görünüyor telefon. Arka tarafta 20 megapiksel bir pürüvü kameramız var. Bu kamera Lumia 1020'deki kamera değil, onu söyleyelim. Ama yine hala pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek. Genel anlamda rekabetçi bir kamera. Üst tarafta yine çiftlediğimiz var.
Çiftlet var. Hemen üstte biraz daha kulaklık girişini görüyoruz. Tam ortaya koymuşlar.
Aynen öyle.
Enteresan olmuş.
Enteresan olmuş. Şimdi açılmasını bekleyelim. Snapdragon 800 işlemcimiz var. Yani sınıfındaki en yüksek performanslı işlemcilerden birisine sahip. Bunun altını çizmek gerekiyor. Aynı zamanda Full HD bir ekranımız
ekran
var.
Ekran çok fark etmiş, onu söyleyebilirim.
Ekran hakikaten yani. Çok fark etmiş. Senin o 3 tane kutucuk, burada 20 tane kutucuğa dönmüş Ender onun altında.
Hani en azından yazılar falan, fontlar biraz daha düzgün gözüküyor. Daha böyle bir modern gözüküyor telefon.
Hakikaten bu yani bu arayüz Full HD. Evet. Snapdragon 8'e Full HD ihtiyacı varmış. Yani Full HD ile birlikte daha zengin bir arayüz bizleri bekliyor. Uygulama tarafı zaten Modern Combat 4 şifasıydı, şu suydu, bu suydu. Hızla gelişiyor, oyun tarafı hızla artıyor. Tamam hala nitelikli uygulama sayısı iOS ya da Android'e kadar değil ama mesela ortalama bir kullanıcının tüm ihtiyacını karşılayabilecek yazılımlar var. Instagram'ından Vine'ına, işte hızlı mesaj açmadan internet uygulamalarına, ofis uygulamalarına
kadar. Bildirim işindeki gecikmeleri de biraz çözerlerse onda büyük ihtimalle yine update'le konuşulan update'le beraber.
Hatta ben şöyle prokem açayım da senin bir fotoğrafını çekeyim yeniden.
Çek hani bakalım.
Euro 808'i canlı görelim.
Biraz yakın oldu sanki ama.
Senin bu baby face tatlı çocuk seni. Şimdi çekiyorum. Gözler açık, kısık. Gözler açıyoruz Ender'cim. Amerika'ya davet edildiğini düşün. Vize fotoğrafı çektiriyorsun. O heyecanla. Evet, Amerika senin zaten bu fotoğrafı kesin alır.
Bakayım.
Bakalım. Gerçek Ender işte. İlk defa sizleri göstermiş oluyoruz böylece.
Evet, yakın.
Evet, şimdi telefonu kenara bırakalım. Hızlıca bir kutu içerisinden göz atalım ve daha sonrasında izleyicilerimizi çok fazla sıkmadan programımıza sonuna gelelim, tadında bırakalım. Artık burada kılavuzlar var. Bu kılavuzlara falan çok fazla girmenin bir anlamı yok. Yine de gösterelim. Şuradaki iğnemizi atlamayalım.
Klasik Nokia iğnesi.
Sim kart slotunu çıkarmak için kullanılıyor. Bu iğneyi mutlaka sim kart slotunu çıkartarak kullanın. Bize bir başka Lumia 1520 gelmişti, siyah renkli. Onun sim kart slotunu kim açmaya çalıştıysa kırmış. Ya şu iğneyi sokup bastırıyorsun, geliyor.
Tık diye atıyor kendini.
Geliyor hani kullanması çok kolay. Belki de artık bunun altında bir etiket yapıştırmak lazım. İğneyi nasıl kullanırsın diye bilemiyorum. En azından ben ilk defa bir sim kart slotunun kırıldığını gördüm. Muhtemelen artık bizden önce nereye ektiyse onlar kırmıştır. Burada iki tane basit kılavuzumuz var. Hoş geldiniz ve garantiyle ilgili. Kulaklığımız var. Kırmızı renk. Kasa rengiyle uyumlu. Muhtemelen aldığınız renge göre de rengi değişecektir. Sarı alırsanız sarı, siyah alırsanız siyah gelecektir.
Hemen adaptörü kontrol edeyim. Kaç ampermiş? 1,5 amper çıkışı var 5 voltta. Büyük ihtimalle hızlı şarj edeceğini söyleyebiliriz.
Tamam. Yanlış Galaxy Note 3'teki 2 amperi dikkate aldığımızda ne kadar olmayacaktır ama.
Ama onda USB 3.0 olduğu için zaten
hızlı şarj ediyor. Tabii elimizden de düşürdük. Şöyle kenara koyalım. Telefonu tekrar elime alayım. Pilden bahsetmişken son detay olarak pili de söyleyelim. 3400 mAh gibi büyük de bir pili var. Gerçekten de hani tabletimsi telefon kullanmak isteyenler için Fabet tarafındaki en farklı çözümlerden bir tanesi. Zaten 6 inç tarafına bakıldığı zaman bu telefon var. Huawei Ascend Mate var. Ascend Mate donanımdan çok kaybediyor, onu söyleyeyim ki zaten evet. İkisi geliyor. Telefon şarj edebilen telefon diyor da oldukça iddialı bir telefon. Daha büyük olarak 6.44 inçte Xperia Z Ultra var. Şimdi onu Wi-Fi'yi de yapmışlar.
Evet.
Telefonsuz Wi-Fi, tablet
versiyonu olmuş. Olmuş.
Yani bu telefon şık. Şunu şöyle masaya koyduğum anda herkes bakar. Açıkçası onun altını çizmek gerekiyor. Yazılım tarafında artık daha da olgunlaşmış. 2 GB belli olan, 20 megapiksel preview kamerası olan bir telefon. Zaten incelemesini yakın zamanda paylaşıyor olacağız. Evet, biraz masamız kalabalıklaştı. Artık Lumia 1520 kutusuydu, içinden çıkan aksesuarlarıydı, kullanım kılavuzuydu derken bu videomuzda yani çok kısa süre önce gelen telefonda bir kutu içeriğini yapmış olduk. Tabii ön incelemeden sonra kutu içeriği biraz garip oldu ama inceleme öncesinde en azından kutudan neler çıktığını gösterelim istedik. Lumia 1520'yi zaten biz Amerika'daki kısa süreli kullanımlarımızda çok beğenmiştik. İncelemesini de haftaya sizlerle paylaşıyor oluruz diyerek mobilitenin de sonuna gelelim. Sen zaten telefonu hemen kaptın. Diyorsun ki ben bu telefonu kullanırım. Telefon sende, tamam. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videomuza görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada lütfen yorum ve eleştirilerinizi aynı
geçen her zamanki gibi devam.
O 3 kutu olayında olduğu gibi yapın. Biz zaten eğer hatalıysak hatamızı söyleriz ya da belki anlatmak istediğimizi tam olarak ifade edemediysek de bir sonraki bölümümüzde gerekli açıklamayı yaparız.
Evet.
Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi
bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.